Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 36.
Kulüp yavaş yavaş yaşamın tüm güçlüklerini yenmeyi başardı. Birinci haftanın sonunda gerçekten de her şey düzelmişti. Çatı onarılmış, bir aşçı bulunmuş, tavuklar alınmış, inekler süt vermeye başlamış, bahçe parmaklığı onarılmış, marangoz bir çamaşırlık yapmış, dolaplara sürgü takılarak açılması önlenmişti. Bir kaput beziyle kaplanan ütü tahtası komodinle bir iskemle arkalığı arasına yerleştirilmişti. Ütü kokusu hizmetçi odasını dolduruyordu. ''Bakın işte cesaretini yitiriyordunuz oysa'' dedi Matryona Filamonovna hanımını tahtaya göstererek. Sazdan bir paravanla bir banyo kabini bile yapıldı. Sonunda Lili banyosunu yaptı. Böylece köyde rahat ve sakin bir yaşam bulacağını düşünen Darya Alexandrovna içinin yeniden umutla dolduğunu hissetti. Altı çocuğu yüzünden bir an bile dinlenemiyordu. Bazen biri hastalanıyor, bazen öteki hastalanacağını söyleyip gözdağı veriyor, üçüncünün bir şeylere eksik oluyor, dördüncü yaramazlık yapıyor falan. Gerçekten çok sakin olduğu anlar çok azdı. Ama bu patırtılar, bu kaygılar Darya Alexandrovna'nın tek mutluluğuydu. Bu sıkıntılar olmasa kocasının kendisine yönelik kayıtsız davranışından kaynaklanan üzücü düşüncelerin karşısında tek başına kalacaktı. Ayrıca anne için hastalık korkusu, hastalığın ağırlığı ve çocuklardaki kötü eğilimlerin yol açtığı üzüntüler ne kadar ağır olsa da kumda altın pullar gibi göze çarpmayacak derecede seyrek olan küçük sevinçlerle geçiştirilebiliyordu bu üzüntüler. Zorda kaldığı anlarda Dolly yalnız üzüntülerini kumu görüyordu. Başka zamanlardaysa altını yani neşeyi fark ediyordu. Şu anda köyün yalnızlığı içinde sevinçler gittikçe çoğalıyordu. Çoğu zaman çocuklarına bakarken bir anne olarak onların üzerlerine fazlaca düştüğüne kendi kendini inandırmaya çalışıyor, buna karşın çocuklarının çok rahat olduklarını belirtmekten kendini alamıyordu. Her birinin ayrı bir güzelliği vardı. Dünyada pek az çocuk onlarla boy ölçüşebilirdi. Kısacası onlarla mutluydu ve gurur duyuyordu. 8. Mayıs ayının sonuna doğru her şey çoktan iyi kötü bir düzene girmişken Dolly köydeki düzensizlik konusunda yakınmalarda bulunduğu kocasından bir yanıt aldı sonunda. Kocası her şeyi düşünemediği için ondan özür diliyor ve elinden geldiğince erken gelmeye söz veriyordu. Aziz Pierre yortusunun pazar günü Darya Alexandrovna şarapla ekmek ayinine katılsınlar diye çocuklarını kiliseye götürdü. Özel yaşamı ve dinsel sorunlar konusunda kardeşleri, annesi ve dostlarıyla sık sık yaptığı konuşmalarda onları düşünce özgürlüğü konusunda şaşırtmasına karşılık onun da kendine özgü bir dini vardı. Aslında içinden kilisenin katı kurallarına aldırmadan kesinlikle inandığı bir tür ruh göçüne dayanan inançları vardı. Bununla birlikte aile içinde yalnız çocuklara örnek olmak amacıyla değil tüm içtenliğiyle dinin buyruklarına sıkı bir bağlılık gösteriyordu. Çocukların bir yıldır ayine katılmamış olmaları onu çok üzüyordu. Bu yüzden Matryona Filamonovna'nın da içten onayıyla bu görevi yazın yerine getirmeye karar verdi. Darya Alexandrovna birkaç gün önceden her çocuğu nasıl giydireceğini düşünmüştü. Giysiler söküldü, yıkandı ve yeniden dikildi. Şeritler, düğmeler, kurdeleler eklendi. İngiliz dadının hazırlamakla görevli olduğu Tanya'nın giysisi Darya Alexandrovna'yı çok sıkıntıya soktu. İngiliz dadı dikişleri aynı yerden dikmemişti. Kol ağızları öyle dardı ki giyerken neredeyse yırtılacaktı giysi. Küçük kızın omuzları öylesine dardı ki insan bakınca üzülüyordu. O zaman Darya Filamonovna ek koymayı ve pelerin eklemeyi düşündü. Böylece kusur giderildi ama neredeyse dadıyla kavga edeceklerdi. Sonunda belirlenen günün sabahı işler yoluna girdi. Rahibin ayini ertelemesini istedikleri saat 9'a doğru iyi giyinmiş neşeli çocuklar merdivenin yanında arabanın önünde annelerini bekliyorlardı. Durmadan çifti atan Korbo'nun yerine Matryona Filamonovna'nın önerisiyle kahyanın atı Buri'yi arabaya koşmuşlardı. Sonunda giyinmesi oldukça uzun süren Darya Alexandrovna beyaz muslim bir giysi içinde arabaya bindi. O gün özel bir dikkatle ve büyük bir coşkuyla saçını taramış ve giyinmişti. Eskiden süslenmekten zevk alır, güzel olmaktan ve hoşa gitmekten mutluluk duyardı. Ama yaşı ilerledikçe giyinmek hoşuna gitmiyordu. Ona göre tuvalet yaşını çok belli ediyordu. Ama yine de o sabah heyecanla karışık bir zevkle giyinmişti. Çünkü kendini göstermek için değil, sevimli çocuklarını onurlandırmak, onların yanında küçük düşmemek için süsleniyordu. Aynaya son kez bakınca kendisini beğenmişti. Bir baloya giderken olmak istediği biçimde değil de şu anki duruma uygun biçimde güzeldi. Kendisini güzel buluyordu. Kilisede köylülerle evde çalışanlar ve karıları vardı yalnızca. Ama içeri girer girmez Darya Alexandrovna kendisinin ve çocuklarının uyandırdığı hayranlığı gördü ya da gördüğünü sandı. Çocuklar bayramlık giysileri dışında sevinçli ve kibar duruşlarıyla da ilgi çekmişlerdi. Gerçi Alexei bu konuda kuralı bozuyordu biraz. Ceketinin yarattığı etkiyi görmek için kıpırdanıp dursa bile yine de usluydu. Tanya küçük bir kadın gibi duruyor, kendinden küçüklerle ilgileniyordu. Gerçekten çok hoş olan küçük Lili, gördüğü şeyler karşısında safça bir şaşkınlık gösteriyordu. Kutsandıktan sonra papaza "Please some more" demesine gülümsememek elde değildi. "Lütfen biraz daha." Çevrenin notu, İngilizce. Eve dönünce çocuklar pek uslu durdular. Çok kutsal bir şeyin olduğunu anlıyorlardı. Önceleri her şey iyi gitti. Ama yemekte Grisha ıslık çalmaya başladı. Daha da önemlisi dadının sözünü dinlemedi. O da tatlıyı yasakladı. Darya Alexandrovna böyle bir günde cezaya çarptırılmayı hiç uygun bulmamıştı. Ancak dadının yetkisini onaylaması gerektiğinden kararı yerinde buldu. Böylece Grisha'ya pasta verilmedi. Bu ceza herkesin neşesini kaçırdı biraz. Grisha, Nikolenka'nın ıslık çaldığını, oysa yalnız kendisini cezalandırıldığını söyleyerek ağlıyordu. Dediğine göre pasta umurunda değildi. Pasta için değil de uğradığı haksızlık için ağlıyordu. Gerçekten de çok üzücüydü durum. Bu yüzden Darya Alexandrovna, dadı ile birkaç söz ettikten sonra cezayı kaldırmaya karar verdi. Bunun üzerine odasına gitti. Ama salondan geçerken yüreğini sevinçle dolduran bir görüntüyle karşılaşmıştı. Sevincinden, gözlerinden yaş gelmiş ve suçluyu azarlamayı göze alamamıştı. Cezalı Grisha salonda köşedeki pencerenin önünde ayakta duruyordu. Yanında elinde bir tabakla Tanya vardı. Bebeklerine yiyecek vereceğini öne sürerek kendi pasta hakkını çocuk odasına götürmek üzere dadıdan izin almıştı. Ama bunun yerine kardeşinin payını getirmişti. Kardeşi aldığı cezanın haksız olduğunu ağlarken bir yandan da pastayı yiyor, hıçkırıkları arasında ablasına "Sen de birlikte yiyelim" diyordu. Tanya Grisha'ya acıyor, ayrıca da iyi bir davranışta bulunduğunu biliyordu. Gözleri yaşlıydı ama reddetmiyor, o da yiyordu. Annelerini görünce önce korktular ama onun yüzüne bakınca iyi davranmış olduklarını anladılar. Gülmeye başladılar. Ağızları pasta dolu olduğu halde gülümseyen dudaklarını prensesin ellerine sildiler ve gözyaşlarıyla karışmış reçeli gülen yüzlerine bulaştırdılar. "Tanrım, yeni beyaz giysin. Tanya Grisha," diyordu anneleri giysileri korumaya çalışırken. Yaşlı gözlerle mutlu mutlu gülümsüyorlardı bir yanda. Yeni giysiler çıkarıldı. Kızlar bluzlarını, oğlanlar eski ceketlerini giydiler. Mantar toplamaya ve yıkanmaya gitmek için kahvaltılık hazırlandı. Kahya'nın surat asmasına karşın bu kez yine buraya arabaya koşuldu. Bu haber üzerine çocukların odaları sevinç çığlıklarıyla doldu. Ancak ırmağa giderken sakinleşti çocuklar. Bir sepet dolusu mantar topladılar. Küçük Lili bile kendi başına kocaman beyaz bir mantar buldu. Eskiden mantarları Bayan Hul arardı. Ama o gün Lili mantarı tek başına buldu ve "Lili bir mantar buldu" diye heyecanla bağırıştılar. Toplama işi bitince dereye doğru yürüdüler. Atı bir söğüt ağacına bağlayıp soyunma kabinine girdiler. Arabacı Terenti kuyruğuyla sinekleri kovalayan atı ağaca bağladıktan sonra kayın ağaçlarının gölgesine uzanıp piposunu içti. Soyunma kabininden çocukların tiz çığlıkları ona kadar geliyordu. Çocukların tümüyle uğraşmak, kavgalarını ayırmak için çaba harcamak, tüm çorapları, pantolonları, küçük ayakkabıları karıştırmamak, tüm kurdeleleri, düğmeleri çözüp bağlamak çok eziyetli bir işti. Çok dikkat etmek gerekse bile kendisi yıkanmayı çok seven ve banyonun çocukların sağlığına çok iyi geleceğini kabul eden Darya Alexandrovna, çocuklarıyla birlikte yıkanmak kadar hiçbir şeyden böylesine zevk duymuyordu. Ayakkabıları giydirmek için tüm bu tombul bacakları tutmak, kucağına alıp küçük vücutları suya sokmak, kimi zaman neşeli, kimi zaman korkulu çığlıkları dinlemek, zaman zaman korkmuş ya da neşeli, gözleri iri iri açılmış küçük yüzleri görmek, onları birbiri ardına suya atmak, tüm bunlar bu küçük kalabalığın annesine çok büyük bir zevk veriyordu. Bayramlıklarını giymiş köylü kadınlar yavaşça banyo kabinine yaklaşıp durduklarında çocuklar yarı giyiniktiler. Kadınlar ormana çiçek toplamaya gidiyorlardı. Maria Filemonovna kadınlardan birini çağırıp suya düşen bir havluyla bir gömleği kurutmasını rica etti. Darya Filemonovna bu kadınlarla konuşmaya başladı. Kadınlar önceleri soruları iyi anlamadıklarından ellerini ağızlarına kapatıp gülmeye başladılar. Ama çok geçmeden yüreklenerek konuşmaya başladılar. Çocuklara karşı gösterdikleri içten hayranlıklarıyla prensesin sevgisini kazandılar. Kadınlardan biri Tanya'ya beğeniyle bakarak "Ah güzelim, süt gibi bembeyazsın" dedi. Sonra başını sallayarak "Ama çok zayıfsın" diye ekledi. "Evet, hastalıktan yeni kalktı" dedi prenses. "Peki bu da yıkandı mı?" diye sordu bir başkası bebeği göstererek. "Hayır, o henüz 3 aylık bile değil" dedi Darya Alexandrovna gururla. "Gerçekten mi? Senin de çocukların var mı?" diye sordu Dolly. 4 tane oldu ama ikisi kaldı. Biri kız, biri oğlan. Kızı memeden keseli çok olmadı. Kaç yaşında? Yakında 2 yaşına girecek. Neden ona bu kadar uzun süre meme verdin? Bizde adet böyledir. 3 yoğurta emzirilir. Konuşma Darya Alexandrovna için ilginçleşiyordu. Peş peşe doğumlardan, çocuk hastalıklarından ve kocalardan söz ettiler. Darya Alexandrovna kadınlardan ayrılmak istemiyordu. Bu köylü kadınlarla kendisi arasında ortak konuların varlığını kanıtlayan konuşmaları çok ilgisini çekmişti. Konuştuğu kadınların özellikle çocuklarının sayısına ve güzelliğine hayran kaldıklarını görünce çok duygulanmıştı. Sonunda bu kadınlar Dolly'yi güldürdüler. Bayan Hall bu yersiz şamatayı görünce çok şaşırdı. Kadınlardan en genci, en son giyinen ve üst üste üç etek giyen İngiliz kadına dikkatle bakıyordu. Köylü kadın giyiyor giyiyor ama bitiremiyor diye bağırmaktan kendini alıkoyamadı. Herkes kahkahalarla güldü. 9. Banyo bitince Darya Alexandrovna başında bir eşarpla çocukların arasında ıslak saçlarla arabaya binmişti. Araba eve yaklaşırken arabacı buraya doğru bir bey geliyor. Pekroskovka'yla birisine benziyor dedi. Darya Alexandrovna öne eğilip baktı. Gri bir şapka ve aynı renkte bir palto giymiş Levin'i görünce çok sevindi. Onları karşılamaya geliyordu. Konstantin Levin'i görmekten her zaman mutlu olmasına karşın özellikle şimdi ona çok görkemli göründüğü için hoşnuttu. Onu böylesine gururlandıran şeyi Levin'den başkası anlayamazdı. Levin, Dolly'yi görünce düşlediği gelecekteki aile tablosunu gözlerinin önünde görüyor sandı. ''Bir kuluçka makinesine benziyorsunuz Darya Alexandrovna'' dedi. ''Sizi gördüğüme çok seviniyorum'' dedi Dolly elini uzatarak. ''Ama geleceğinizi bana bildirmediniz. Ağabeyim yazı benimle geçiriyor. Burada olduğunuzu Stevan'ın mektubundan öğrendim.'' ''Stevan'ın mı?'' dedi Darya Alexandrovna şaşırarak. ''Evet, bana buraya yerleştiğinizi ve gerektiğinde size yardım etmeme izin verebileceğinizi yazdı.'' Levin birden bocalar gibi oldu. Konuşmayı kesti, sessizce arabanın yanından yürüdü. Küçük bir ıhlamur dalı kopararak dişleriyle parçaladı. Darya, Alexandrovna'nın kocasından bekleyebileceği yardımı bir yabancının önerdiğini görmekten üzülebileceğini düşündüğü için canı sıkılıyordu Levin'in. Gerçekten de Darya Alexandrovna, Stepan Arkadievich'in evdeki sıkıntıları üçüncü kişiye yüklemek alışkanlığından hoşlanmıyordu. Levin'in de bunu anladığını fark etti. Levin'i anlayışlı ve kibar olduğu için seviyordu. Bunun yalnızca beni görmek istediğiniz anlamına geldiğini çok iyi anladım ve çok sevindim. Kente alışmış olan sizin buradaki yaşamı çok ilkel bulacağınızı düşünüyorum. Benim öğütlerime gerek duyarsanız size hizmet etmeye hazırım. Yo hayır dedi Dolly. İlk başlarda çok sıkıntı çektim ama şimdi işler yolunda. Yaşlı hizmetçim sayesinde elbet dedi. Kendinden söz edildiğini anlayıp Levin'e kibarca ve dostça gülümseyen Matryona Filemonovna'yı gösterdi. Matryona, Levin'i önceden tanıyor, küçük hanım için iyi bir kısmet olduğunu biliyor ve her şeyin yola girmesini istiyoruz. Binsenize arabaya, biraz sıkışırız dedi Dolly. Sağ olun, yürürüm. Çocuklar atları geçmek için kim benimle yarışmak ister? Çocuklar Levin'i pek iyi tanımıyorlar, onu ne zaman gördüklerini bile anımsamıyorlardı. Ancak ona karşı davranışları yapmacıklı görünen öteki büyüklere karşı takındıkları ve bu yüzden sık sık kınadıkları, azarlandıkları şu tuhaf çekingenlik ve iticiliği hissetmiyorlardı. Nasıl olursa olsun iki yüzlülük en akıllı, en ileri görüşlü insanın bile gözünden kaçabilir. Ama en kıt zekalı çocuk bile ne denli iyi gizlenirse gizlensin iki yüzlülüğü kolayca fark eder ve böyle insanlardan yüz çevirir. Oysa Levin başkalarına göre kusursuz olmasa da çok açık sözlüydü. Bu yüzden çocuklar en azından annelerinin yüzünde gördükleri kadar dostluk gösterdiler. Onun önerisi üzerine iki büyük çocuk hemen arabadan aşağı atlayarak Bayan Hull ya da anneleriyle birlikte koşuyormuş gibi Levin'le birlikte rahatça koşmaya başladılar. Lili de gitmek isteyince annesi izin verdi. Levin küçük kızı omzuna aldı ve onunla koştu. ''Korkmayın, korkmayın Darya Alexandrovna'' dedi neşeyle gülümseyerek. ''Onların düşme tehlikesi yok.'' Becerikli, güvenli ve tedbirli tavrı anneyi rahatlattı. Neşeyle onayladı Dolly. Levin burada, köyde kendisine pek sevecen görünen Darya Alexandrovna ve çocuklarının yanında eski halini, Darya Alexandrovna'nın çok beğendiği o neşeli ve çocuksu halini alıyordu yeniden. Çocuklarla birlikte koşuyor, onlara jimnastik öğretiyor, kötü İngilizcesiyle Bayan Hul'u güldürüyor, Darya Alexandrovna'ya köyde yaptıklarını anlatıyordu. Akşam yemeğinden sonra Darya Alexandrovna Levin'le birlikte balkonda oturup ona Kitty'den söz etmeye başladı. ''Biliyor musunuz? Kitty buraya geliyor. Yazı benimle geçirecek.'' ''Öyle mi?'' dedi Levin kızararak. Konuyu değiştirmek için hemen ekledi. ''O zaman size iki yeniyek göndereyim mi? Eğer para ödemeyi çok istiyorsanız bundan utanmazsanız ayda 5 ruble verirsiniz.'' ''Hayır teşekkür ederim. Şu anda bu konuda işler yolunda gidiyor. Peki o halde ineklerinizi göreceğim. İzin verirsiniz onlara hangi yemin iyi geleceğine bakacağım. Bütün işi iyi beslenmektedir.'' Levin yalnızca konuşmayı değiştirmek için ineklerin beslenmesi konusunda uzun bir konuşmaya daldı ve inekleri süt fabrikası gibi kabul etmemek gerektiğini falan söyledi. Konuşurken bir yanda da Kitty ile ilgili daha fazla şey sormak için büyük istek duyuyor ama zorla kazanmış olduğu huzurunu bozmaktan korkuyordu. Olabilir, ancak bütün bunlar denetim ister. Burada kim yapar bunu? Dedi Darya Alexandrovna önemsemeden. Ev işleri Darya Filemovna'nın sayesinde öylesine iyi düzenlenmişti ki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyordu Dolly. Levin'in deneyimine güvenmiyor, süt makinesi, inek varsayımı prensese kuşkulu görünüyordu. Ona bu tür bilimsel konular yalnızca ailenin iyi yönetimine zarar verebilirmiş gibi geliyordu.
Ayrım sonu.